Ayrım 7. Titrek Hamsi Örgütü. Ömer Faruk Ciravoğlu. Sayfa 87. Sakıncalı Piyade. Uğur Mumcu ile ahbap oluyorum. Mumcu bu dönemde ilerici bir öğretim üyesi olduğu için tutuklanmıştı. Çeşitli dergilerde yazılar yazıyordu ancak gazeteciliği henüz ön planda değildi. Bu yazılarını bir dosyada toplamış, suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ancak davalar politikti. Hava yumuşayınca mahkemeler de yumuşuyordu. Mumcu tahliye olduktan sonra yedek subay olarak askerlik yapması gerekirken hakkında sakıncalı kararı çıkmış, askerliğini er olarak yaptırmışlardı. Sakıncalı Piyade kitabında bu dönemi çok güzel anlatır. Zeki ve kaliteli bir aydın olan Mumcu'yu kanımca 12 Mart dönemini bu biçimiyle yaşamış olması gazeteci yaptı. Havalandırmada birlikte uzun voltalar atıyoruz. Esprili bir adam. Bu yüzden olsa gerek iyi anlaşıyoruz. Nuri Çolakoğlu beni kenara çekiyor. Uğur Mumcu ile ahbaplık yaptığım için eleştiriyor. Doğrusu bir anlam veremiyorum. Uğur Mumcu'nun zararlı etkilerinden korunmaya çalışılıyorum herhalde. Ancak ben ne gibi zararlı etki olabilir anlayamıyorum. Gene de örgüt disiplini uymak gerekiyor. Kimseyle bu şekilde ilişki kesemem ama zorluyorum mümkün olduğunca az ilişki kurmaya, birlikte volta atmamaya özen gösteriyorum. Uğur Mumcu tabii ki olanların farkında bile değil. Dış B koğuşunun önündeki havalandırmaya çıktığımız zaman orada futbol veya voleybol oynuyoruz. Zaman zaman başka koğuşlar da oraya havalandırmaya çıkıyor. Henüz Atilla Sarp ile aynı koğuşta değiliz. Onların koğuşu da bu havalandırmaya çıkıyor. Atilla havalandırmanın bir köşesine çiçek ekiyor. Her gün suluyor ve canı gibi bakıyor çiçeklere. Bize de haber gönderiyorlar. Çiçekler ezilmesin. Bu demektir ki oyun oynamayacağız. İlişkilerimiz o dönemde pek iyi değil. Bizimkiler oynamakta ısrar ediyor. Ne demek faşizmin zindanında çiçek ekmek? Başka güzelleştirecek yer bulamadı mı? Doğrusu çiçeklerle böyle karşı karşıya gelmek hiç hoş değil. Atilla'nın koğuşundan bizim koğuşa Mao'nun bir sözü not olarak geliyor. Bin çiçek açsın, bin fikir yarışsın. Üstelemiyoruz artık. Daha sonraları cezaevi oldukça harmanlanacak, bizi iç koğuşlara dağıtacaklar ve dış B koğuşu nispeten idare ile uyumlu kişilere tahsis edilecekti. Böylece dış B'de liberal diye nitelendirdiklerimiz, bazı yazarlar ve cezaevindeki mücadelelere katılmayanlar kalıyor. Bizim katı Mao'cu yanlarımızla dalga geçiyorlar. Mao'nun militanlara köy çalışmalarında köylülerin ekinlerine zarar vermemeleri ve kadınlara iyi davranmaları gerektiğini belirten bir talimatı var. Uğur Mumcu da bizimle dalga geçecek ya. Ne demiş Mao diyor. Ekinleri ezmeyin, karıları düzmeyin. Mao'nun böyle dalgaya alınması hiç hoşumuza gitmiyor ama Mumcu'nun espri üretme becerisi her türlü takdirin fevkinde. Her konuda bir kampanyamız oluyor. Çay tüketimini bazı arkadaşlar fazla buluyor ve azaltmak istiyorlar. Böylece harcamalarda kısıntı yapılmış olacak. Daha ekonomik yaşayıp daha çok para biriktirebileceğiz. Üstelik hiç parası gelmeyen arkadaşlar da var. Günde 4 defa içtiğimiz çayı 2'ye indirecekler. Çay tiryakileri ayaklanıyor. Sorun sınıf mücadelesine indirgeniyor. Fazla çay içmek isteyenler liberal, disiplinsiz olarak ele alınıyor. Disiplin nedense kısıtlama eğilimcileri tarafından temsil ediliyor. Kısıtlamacılar geçici olarak kazanıyor. Tiryakilerin çayda protein olduğu tezi de onları kurtaramadı. Zamanı kollayarak günü geldiğinde sorunu yeniden tartışmaya getiriyorlar. Çay içme adedi tekrar yükseliyor. Kantin görevlimizin kim olacağı daima tartışmalı bir konu. Yiyeceklerden kısmak, böylece para biriktirmek ve mütevazi yaşamak isteyenlerle daha iyi beslenmek isteyenler mücadele ediyor. Burada genellikle dengede kalınıyor. Fazla para harcamamaya evet, kötü beslenmeye hayır. Herkes bu sloganın etrafında birleşiyor. Midesi rahatsız olan arkadaşlarımız var. Onlara süt, bisküvi almamız gerekiyor. Bu genellikle tartışma konusu oluyor. Bu arkadaşların hasta olup olmadıkları herkese göre değişiyor. Hastaların sütüne kimseyi dokundurtmuyoruz. Tiryaki avı. Ara koğuşlar diye tanımlanan bölüme naklediliyoruz. Burada 5 ayrı koğuş var. Koğuşlar bir tarafta 3, bir tarafta 2 olmak üzere holün iki tarafına dizilmiş. Tuvalet yalnız 5. koğuşta var. Diğer koğuştakiler sıkıştıklarında öncelikle bir gardiyan bulup kapıları açtırmak zorundalar. Bu da her zaman kolay olmuyor. Gardiyanlar zaman zaman kapıyı açmak için nazlanıyorlar. Patladın mı? Biraz sabret. çok eskiden Mamak'ın ilk zamanlarında herkes denizlerin zamanında diye anlatıyor. Açıkmış bütün kapılar. Doğrusu hoş olmalıydı böyle bir durum. Kimse tuvaletsiz koğuşta kalmaktan memnun değil. Gece yarısı sıkışsan çaresiz sabahı beklemek zorundasın. Bazı uyanıklarımız çaktırmadan şişe yöntemi geliştirmişler. Tabii plastik. Zulalarında büyükçe bir şişe, gece sıkıştıklarında kullanıyorlar, sabah gidip boşaltıyorlar. Biz bunu çok sonra fark ettik. Oldukça takdir toplardı bu arkadaşlar. İllegal mücadelede başarılı olmuş gibiydiler. 10 Eylül TKP'nin kuruluş yıl dönümünde başlattığımız sigara bırakma kampanyası sırasında kaçak olarak sigara içenlerin de işine yaradı bu durum. Tuvalete gidiyorum adı altında, koğuşundaki sıkı disiplinden kaçarak, diğer koğuşun tuvaletinde, zevk ve sefa içinde sigaralarını tüttürdüler ve biz günlerce bunun farkına bile varmadık. O gün gittiğim tuvalette dakikalarca beklememe rağmen, tuvaletin bir türlü boşalmaması garibime gidiyor. ''Hadi beyler, çabuk olalım.'' ''O da ne?'' Tuvaletin üstünden kıvrılarak duman yükseliyor. Sigara içen biri olarak kampanya nedeniyle bıraktığım için gizli içenlerle mücadelede içmeyenlere göre daha katıyım. Derhal koğuş sorumlusu arkadaşı haberdar ediyorum. Birlikte operasyonu başlatıyoruz. Tuvaletin üstüne tırmanıyorum. Oo, arkadaşımız keyifle tüttürüyor sigarasını. Olan bitenden de bir haber. Şaşkın şaşkın bana bakıyor. Ne arıyorsun orada der gibi. Yakalandığına bozulmuş çıkıyor tuvaletten. Meğerse anlaşmış sorumlularla. Ben bırakamam, birkaç tane içeyim demiş. Hem de böylece kampanyayı sekteye uğratmamış olacak. Sorumlu arkadaşlar da ikna olmuşlar. Koğuş kıdemlisi Cüneyt, bu durum açığa çıkmasın diye benimle operasyona katılmış görünüyor. Günde 3 tane bu şekilde içiliyormuş. Oyunu bozmuş oluyorum. Bu sefer de bozulma sırası bana geliyor. Üstelik bunu duyan diğerleri de anlaşma talep edince kampanya benim işgüzarlığım yüzünden sekteye uğruyor. Asker sigarası bedava dağıtılıyor. Sigara içmeyenler onunla idare edilmesini öneriyorlar. Öksürenlerin miktarındaki hızlı tırmanış bu uygulamayı da pratikte geçersiz kılıyor. Bütün bu hengamelerin ortasında Alp Orçun ile Cenap Nuhrat. Koğuştan koğuşa satranç oynuyorlar. Bazen uzaktan işaretlerle, bazen gardiyanlar aracılığıyla gidip gelen notlarla hamlelerini birbirine bildiriyorlar. Bir başka dünyada yaşıyorlar sanki. Belki de bu uygunsuz gerginliklere yol açan çatışma ortamını bir çeşit protesto onlarınki. Sorgu ve savunma. Mahkemeler başladı. Artık böyle küçük sorunlarla uğraşacak ne zamanımız ne enerjimiz var. Hepimiz mahkemelerdeki mücadeleyle doluyuz. Sorgularımızı hazırlıyoruz. İleride savunmak için hazırlık yapmamız gerekiyor. Davanın siyasi bir dava olduğunu kavrayamayan sanıklar ve avukatlar var. Bunlar bazı komik durumlara yol açıyor. Arkadaşımız Gökdere Candemir'in ailesi ondan habersiz bir avukat tutuyor. Avukatın dünyadan haberi yok. Siyasi bir davaya ömründe girmemiş. Kafasında bir senaryo uyduruyor. Bu senaryoyu mahkemede dile getirecek ve aklı sıra Gökdere'nin tahliyesini sağlayacak. Gökdere iddianameye göre Latif Güvercin adlı arkadaşımızla örgütsel ilişkisi nedeniyle suçlanıyor. Avukat mahkemede söz alıyor. Pür dikkat dinliyoruz ne diyecek bu yabancı avukat diye. Sesine biraz da esrarengiz bir hava vererek Gökdere'nin evinin kapısı çalınmıştır. Gökdere kimseyi beklememektedir. Kapıyı açar, karşısında tanımadığı bir adam duruyordur. Gökdere şaşırmıştır, şeklinde bir konuşma yapıyor. Güya Gökdere'yi şaşırtan bizim militan arkadaşımızdı. Hiçbir ilişki söz konusu değildi. Gökdere masumdu. Öyküye hakimler ve avukatlar dahil herkes gülmüştü. Gökdere gerçekten şaşırmıştı ama karşısında gördüğü militana değil, dünyadan habersiz avukatına. Gökdere söz aldı ve avukatını reddetti. Bu sefer şaşırma sırası avukata geçti. Gökdere şaşırmıştır. Lafı aylarca dillerden düşmedi. Doğum yeri Pekin. Öncelikle poliste yapılan işkencelerin teşhiri ve cezaevinde uygulanan baskılarla mücadele ediyoruz. İdare bu tavrımız nedeniyle baskılarını daha da arttırıyor. Mahkemeye giderken kravat takma mecburiyeti koyuyorlar. Uymuyoruz bu saçma karara. Zorla taktırmaya çalışıyorlar. Hastaneye gidenlere de taktırmak istiyorlar. Tedaviler yapılamıyor bu yüzden. Açlık grevine başlıyoruz. Toptan bütün baskıları protesto ederek. Açlık grevini kırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Koğuşa baskın oluyor. Yerlerde sürükleyerek dışarı çıkartıyorlar. O zaman cezaevinin amiri Albay M. Kemal Saldıraner, açlık grevinin ilerlemiş günlerinden birinde bize zorla talim yaptırtıyor. Yerlere düşüyoruz. Bu sefer yerde kaz yürüyüşü, çömelmiş vaziyette, iki elini ayak bileklerinden tutarak yürütme, yaptırmaya çalışıyor. Bir arkadaş baygınlık geçiriyor. Gene de grevi kıramıyorlar. Başka bir taktik deniyorlar. Koğuşumuzda açlık grevine katılmayanlar var. Onlara düzenli yemek geliyor. Yemeklerin kalitesini müthiş iyileştiriyor idare. Her gün etli yemekler ve baklava, tulumba tatlısı çıkartıyor. İmreniyoruz ama direnmeye devam. Her gün 3 kesme şeker hakkımız var. Daha önceden yaptığımız stoklardan dağıtılıyor. Nuri Çolakoğlu sorumlusu. Bir hafta dayanıyoruz. Sonunda pazarlık oluyor idareyle. Son veriyoruz. Midelerimiz küçülmüş, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyoruz. Yukarıdan baskıları artırın talimatının geldiği şartlarda idare ne yapacağını şaşırıyor. Yeni baskı yöntemleri bulmakta oldukça zorlanıyor. Bizim tepkimizi de hesaba katmak zorundalar. Böylesi durumlarda olmadık icatlar yapıyorlar. Koğuşların kapısına tutukluların adı soyadı, doğum tarihi ve doğum yerini gösteren çizelgenin asılması bu döneme rastlar. Güya kapıya gelen bir görevli, içeride kaç kişi var ve bunlar kimlerdir, bir çırpıda anlayacak. Sayımı da buradan yapabileceklerini planlıyor, bizim de buna itiraz edeceğimizi hesaplıyorlar. Niye itiraz edelim? Koğuşun listesini çıkardık, idareye bildireceğiz. Nail Satlıgan doğum yeri diye Pekin yazmış. Önce dalga geçiyor sanıyoruz. Yahu Nail, düzelt şunu. Nail ısrar ediyor. Israr ettikçe iş ciddiye biniyor. Ulan kafayı mı üşüttü bizim Nail? Yo, turp gibi maşallah. Kafası da zehir zemberek. Mağucu damarı tuttu. İdareyi bu şekilde mi protesto ediyor? Bilinçli yapıyorsa pes doğrusu. Meğerse Nail gerçekten Pekin'de doğmuş. Babası Sovyetler'de yaşayan Türklerden. Devrim olunca oradan Çin'e kaçmışlar. Nail de Çin'de dünyaya gelmiş. Çaresiz listeyi böyle bildireceğiz. Liste düzenleniyor ve koğuşun kapısına asılıyor. Her gelen subay, kim bu Nail Satlıgan? Nail ortaya çıkıyor. Benim efendim. Neresi ulan senin doğum yerin? Pekin efendim. Defol git, der gibi. Git yerine, diyorlar. İlk karşılaşan ve işin aslını bilmeyenler, Mao'culuğu bu boyutlara vardırmamızdan haklı olarak endişe ediyorlar. Mahkemede mücadele ettikçe içeride durum değişiyor. Bir yandan çekiniyorlar, yaptıkları her uygulama kamuoyuna yansıyor. Bir yandan da bizi mücadeleden vazgeçirebilmek için daha ağır uygulamalara başvuruyorlar. Bu politika bazı zayıf arkadaşları etkiliyor. Havalandırmaya çıkarken rahat, hazır ol yapma ve uygun adımla yürüme zorunluluğu koyuyorlar. Çıkmıyoruz havalandırmaya. Mahkeme bir duvar sanki, duymuyorlar sesimizi. Cezaevi bizi ilgilendirmez, biz oraya karışamayız diyorlar. Mahkemenin içinde bir baskı uygulanıp uygulanmadığını soruyorlar. Duruşmalarda uluslararası gözlemciler var, gazeteciler var, avukatlar var. Orada zor tabii. Sorgular sırasında Ferai Özipek, Tınç, Enternasyonel Marşı'nın sözlerinden esinlenerek, faşistlerin ve hakim sınıfların döktükleri kanda boğulacağı, bu kan denizinden de kıpkızıl bir güneşin doğacağı türünden bir konuşma yapıyor. Etkili bir sesle ve şiirsel bir tonlamayla konuşuyor. Hoşumuza gitmediği söylenemez. Kardelen. Barakadan bozma mahkeme salonu. Askerler duruşma sırasında etrafımızı çeviriyor. Özellikle kızlarla konuşmamızı, bir şeyler alıp vermemizi engellemeye çalışıyorlar. Bazen sert tartışmalar oluyor. Tuvalete giden arkadaşlarımızı orada tartaklıyorlar. İsmet Tufan Yazıcı öfkeyle dönüyor bir seferinde. Hakimlere yüksek sesle bağırarak durumu anlatıyor. Bir anda karışıyor mahkeme. Askerlerle birbirimize giriyoruz. Zor yatışıyor ortalık. Bir de bakıyorum, mahalle arkadaşım Mustafa, yanı başımda dikilmiş, bana göz kırpıyor ve saldırılara karşı beni koruyor. Çavuş rütbesiyle mahkeme salonunda görevli, yatıştırmaya çalışıyor diğer askerleri. Mustafa artık hep benim hizamda nöbet tutuyor, kendimi güvende hissediyorum. Nasılsın diye soruyor, iyiyim diyorum, yüzüne bakmadan kendi kendime mırıldanır gibi. Diğer askerler fark ederse onu ihbar edebilirler, çocuğun başına bir şey gelsin istemem. İzne gidiyorum, bir diyeceğin var mı diye soruyor, selam söyle diyorum. Böyle bir ortamda kardelen gibi umut saçan bir ilişki. Havalandırmada yerler hafif ıslak. Bütün gün bir yağmur yağdı, bir güneş açtı. Ruhi Koç merdivenlerin başında bir yandan yeniden yağması muhtemel yağmura karşı tedbirli, kendini sağlama almış, saz çalıyor. Ruhi'nin boşu boşunasından neredeyse gına getirmişiz. Yeni öğrendiği sazı ilerletmeye çalışıyor. Bir yandan da bu parçayı sık sık çalıyor. Mevlam seni bana vermiş. İçimizde bu parçayı değişik algılayanlar var. Ne demek boşu boşuna? Ne demek istiyor Ruhi? Ruhi'nin bütün bunlara hiç aldırdığı yok. Her zamanki boş vermişliği içinde etrafa gülücükler yağdırıyor. Şaban İba ile Ali Demir voltada. Onlar kar yağsa da voltalarını aksatmıyorlar. Birbirleriyle volta sırasında pek konuştukları yok. İkisi de o anda kendi dünyalarında yaşıyorlar. Ancak hareketleri o kadar uyumlu ki en küçük bir aksama yok. Adımları, dönüşleri nasıl bu kadar uydurabiliyorlar? Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Aktolga, Dev Genç davasında tanıklık yapmak üzere mamağa getirilmişler. Ara koğuşlardan birine, üçüncü koğuşa yerleştirilmişler. Bizim havalandırmamıza bakıyor koğuşları. Dev Gençliler, Yusuf'la konuşmaya gayret ediyorlar. Atilla Sarp, Oğuzhan Müftüoğlu askerin uyarılarını aldırmadan diyalog kurmaya çalışıyorlar. Onlar da koğuşun içinde dikilmiş, meraklı gözlerle bizim havalandırmayı seyrediyorlar. Kısa bir zaman önce mahkemelerde emperyalizmin oyununa geldik türü açıklamaları olmuştu. Onlara karşı nasıl tavır takınılacağı da merak konusu. Bu yüzden olsa gerek hem konuşmak isteyenlerde hem de onlarda bir ürkeklik gözden kaçmıyor. Bizim Tilki Sabri de bu karışıklıkta fırsattan istifade, bizim hareketin önderlerinin bulunduğu arka hücrelerden bize gelen bir talimatı ara koğuşlara iletme sevdasında. İşaretini verdi. Pencere önünde volta atıyor. Nöbetçi askerin en küçük bir dalgınlığında notu zula edecek. Asker tam Küpeli ile konuşmaya çalışan Dev Gençlilerle uğraşırken Sabri amacına ulaşıyor. Aniden açılan pencereden uzanan ele notu toka ediyor. Sonra da işini becermiş olmanın keyfiyle karışık volta atıyor. Voltadakilerden bazılarının önünü kesiyor. Onlar da Sabri'ye bağırıyorlar. Sabri mutlu, içeri koğuşa kaçıyor. Hem de müjdeyi Oral'a verecek. İşi becerdim diyecek. Savunma dönemi yaklaşıyor. Ortak siyasi savunma hazırlayacağız. Her koğuşa bir bölüm veriliyor. Bizim koğuş Kürt sorununu hazırlayacak. Mustafa Kemal Çamkıran bizim koğuşta. Sorunu iyi biliyor. Kısıtlı da olsa oldukça materyalizm var. Diğer koğuşların hazırladığı taslak metinler geliyor. Okuyor, tartışıyor ve fikrimizi söylüyoruz. Yeniden yazılıyor. Arı kovanı gibi her koğuş. Keyfimiz yerinde, kendimizi buluyoruz. Dışarıda seçimler yaklaşıyor. Halkın mücadelesi gelişiyor. Ankara'da Yeni Halkçı gazetesi yayınlanıyor. Sezi Çolakoğlu sürekli yazılar yazıyor orada. Kızlara yapılan işkenceler, tanıklıklar dizisi halinde yayınlanıyor. Mustafa Ekmekçi işkenceleri ve baskıları sürekli ele alıyor. Her şey yavaş yavaş yazılmaya başladı. Demokratik mücadele gelişiyor. Seçimlerle ilgili tavrımız ne olacak? Dışarıdan da soruyorlar. Önderliğimiz arka hücrelerde kalıyor. Bir tartışma başlatıyorlar oradan. Her koğuş bir tavır belirleyip bildirecek. Gençlerin yoğun olarak bulunduğu koğuşun fikri onaylanıyor. Boykot. Demokrasi rüzgarı. 1973 sonbaharı ülke bütünüyle seçim atmosferinde. Halkın bizi dinlemeyeceği kesin gözüküyor. Seçim meydanları dolup taşıyor. Ecevit bir umut olarak dolaşıyor ülkeyi. İşkencecilerden hesap soracağını açıklıyor. Emekçilerin haklarını savunuyor. Üreticilerin taban fiyatlarını arttıracağını belirtiyor. Köylülerin toprak ve özgürlük taleplerine cevap veriyor. Halk coştukça coşuyor. Ecevit kesin olarak iktidara yürüyor. 12 Mart'ta duyulan bütün öfkeyi arkasına takmış, demokratik bir Türkiye vaat ediyor. Çoğunluğu sağlayamayan Ecevit, MSP ile koalisyon kurmak zorunda kalıyor. Af tasarısı mecliste. Artık özgürlüğe o kadar yakınız ki, uzansak tutacak gibiyiz. Tartışmalar oluyor. Gericiler şiddetle karşı affa. Teröristlere, devlet düşmanlarına af yok diyorlar. Ancak hükümet çoğunluğu teşkil ediyor. Af kesin. Mecliste tartışmalar uzuyor. Geç saatlere kadar sonuç alınamıyor. Biz bavullarımızı topluyoruz. Ertesi gün affın çıktığını gazetelerden okuyacağız. Ve dışarıdayız artık. Yakınlarımız bizleri karşılamak üzere hazırlık yapıyorlar. Çoğu bizi götürmek için Ankara'ya gelmiş bile. En son gece haberlerini izliyoruz. 163. madde. Dini siyasete alet etme. Ve 146. maddelerin anayasayı cebren ihlale teşebbüs maddesi. Affı meclisten geçiyor. Rahat uyuyabiliriz artık. Sabah en erken kalkanımız radyoya koşuyor. Haber bütün korkunçluğuyla yayılıyor kulaktan kulağa. son anda MSP kazık atmış ve af bizleri dışında bırakarak çıkmış. Bavullar çözülüyor. Ancak bazı arkadaşlarımız oldukça iyimser. Bu sorun çözülecek. Affı önleyemezler. Henüz bu denli siyasi tecrübesi olmayanlar bunu göremiyor. İçeride kaldık işte, var mı ötesi, diyorlar. Köylü arkadaşlarımız başından beri inanmadı bu af safsatasına. Onlar bu devlet bize ele geçirmiş, bir daha bırakır mı diye yaklaşıyorlar soruna. CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor ve evet, işte öngörü doğrulanıyor. Anayasa Mahkemesi yasayı eşitlik ilkesine aykırı buluyor. Bu bize de af anlamına geliyor. Hazırlanın, çıkıyoruz. Durmuş abi hala ihtiyatlı. Dur bakalım, bunlar gene son anda bir şey çıkarmasın, diyor. Bu sefer bavulları bir daha açmamak üzere topluyoruz. Dışarı çıkartmamız gereken şeyler var. Onları paylaşıyoruz. Özellikle içeride biriktirilen para var. Bunu bölüşüyoruz. Donlarımızın içine tıkıştırıyoruz. Bazı arkadaşlara bantla sarılı notlar geliyor. Bu arkadaşlar birbirleriyle randevulaşıyor. Bir yandan da kimseye çaktırmamaya çalışıyorlar. Bu yeni döneme henüz içerideyken yapılan hazırlıklarla giriliyor. Hakim sınıfların şekere bulanmış mermilerine karşı bizi uyaran bir yazı yayınlanıyor. Elden ele dolaştırılarak okuyoruz. Hapishanede birlikte hareket etmek, baskılara direnmek nispeten kolaydı. Başka seçenek de yoktu. Olanı da ihanetle birdi. Ve böylesi bir kolektif ortamda farklı davranmak, hain damgasını yemek ve dışlanmak olurdu ki, bu da katlanılması zor bir durum olsa gerekti. Oysa şimdi dışarı çıkıyorduk. Düzen hepimize bir şeyler vaat ediyordu ve edecekti. Çoğunluk açısından böylesi bir yol söz konusu olabilir, bunlara kananlar çıkabilirdi. Dolayısıyla temel sorun, halkın davasına bağlı kalmak ve devrimcilikte ısrar etmekti. Şekere bulanmış mermilere aldanmamalıydık. Mamağın dışına cemselerle taşınıp bırakılıyoruz. Dışarısı ana baba günü. Her taraftan gelenler var. Tanıdığı olsun olmasın fark etmiyor. Çoğunlukla gençler doldurmuş mamak sırtlarını. Artık özgürüz. Gerçek galiba. Buna inanamıyoruz. Döbali'de oturmuş Adnan Dalkıran'la sohbet ediyordu. Adnan, hararetle başkanı olduğu Kutsan Vakfı'nın projelerinden söz ediyordu. O arada Zekeriya Özgün söze girdi. İlginç bir film tasarısı vardı. Zaten kameraman olarak çalışıyordu. Kısa metrajlı bir film de çekmişti. Kulağı onlarda diğer masalara göz attı. Kafe ıssızdı. Uzak masalarda iki kişi sessizce günlük gazeteleri okuyordu. Birden hüzün çöktü. Gözlerini yumdu. Adnan ve Zekeriya bu kez aralarında konuşmaya başlamışlardı. Kulağı onlarda dalıp gitti. 7. ayrımın sonu, sayfa 99.